Ve evet, Mesut Çevik ile Canlı'nın Full HD kaydına da başlamış olduk. Ne demiştik? Yeni nesil konsolları konuşacağımızı aktardım sizlere ve yeni nesil konsollar hakkında konuşmaya başlayalım isterseniz. İki tane konsol gelecek. Bunlardan bir tanesi PlayStation 4, bir tanesi de Xbox One. Ve aslında bu iki konsolun da ilk defa çok önemli bir özellikleri var. İlk defa diyorum çünkü ilk defa bu iki konsolda birbirlerine çok yakın benzer sistemler kullanıyorlar. Hatta kullandıkları sistemleri artık bilgisayarla da kıyaslayabiliyoruz. Bundan önce PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation gibi konsollara baktığımızda Xbox'ın 1'i ve 2, 360'ı da öyle keza. Bu konsollar kendilerine özelleştirilmiş çipler kullanıyorlardı ve bu çipler gerçekten çok karmaşık algoritmalara ve yapılara sahiplerdi. Bu yüzden aslında iki konsolu da kafa kafaya karşılaştıramıyorduk. Yapabilecekleri tamamen programcıların o konsola hükmedebilme becerileriyle sınırlıydı. Bu sefer durum değişti. İkisi de x86 tabanlı mimari kullanıyor. İkisinde de aynı işlemci var. Aynı GPU mimarisi var. Her şey aynı fakat güç konusunda bazı farklar var. İşte bu yüzden çok net bir şekilde iki konsolu yan yana koyup terazide hangisi güç konusunda daha ağır basıyor net bir şekilde karşılaştırabiliyoruz. Hatta PC'yi de yanlarına koyup artık PC'nin de bu konsollar karşısında nasıl bir güç sağlayacağını net bir şekilde görebiliyoruz. Artık PC ve yeni nesil konsollar aynı altyapıdan yararlanacaklar. Bu sayede aslında biz oyun severlerde konsollara yapılan oyunları çok daha hızlı bir şekilde PC'lerimizde göreceğiz. Belki PC'lerde de daha verimli oyunları, yani ekran kartımız ve donanımlarımızı daha iyi kullanan oyunları görüp oynamaya başlayabileceğiz. Şimdi çok tartışılan bir konu var. Bu tartışılan konulardan bir tanesi bu iki konsolun tam olarak güç farkları ve birbirlerine olan üstünlükleri. Çok tartışma dönüyor forumda. Hani bazı insanlar biz PlayStation daha güçlü dediğimizde, ya siz Xbox düşmanısınız, nasıl daha güçlü diyebilirsiniz, bu konsollar karmaşık yapılara sahip, bunları karşılaştıramazsınız falan diye yorumlarla bize karşı çıkıyorlar ama ben sizler için özel bir tablo hazırladım ve tabloya net bir şekilde bakalım şimdi. İki konsola karşımızda ve kullandıkları yapılar tamamen listelenmiş durumda. PlayStation 4'te de Xbox One'da da 28 nanometre üretim teknolojisiyle üretilmiş 8 çekirdekli AMD'nin Jaguar platformunu kullanan Jaguar mimarisine sahip bir APU'su yer alıyor. PlayStation 4'teki bu APU 1.6 GHz hızda çalışırken Xbox One'daki aynı işlemcinin 1.75 GHz'de çalıştığını görüyoruz. Yani aslında Xbox One işlem birimi bakımından, CPU bakımından daha güçlü bir işlemciye sahip. Fakat burada bir sınırlama var Xbox One'da. Xbox One'ı burada geri düşüren bir durum var. Xbox One'da biliyorsunuz Kinect isimli bir hareket sensörü, hareket kontrol cihazı, algılayıcısı bulunmakta. Özel bir cihaz bu. Ne yazık ki bu cihaz iki çekirdeği hem işgal ediyor hem de Xbox One'ın bazı özel işletim sistemi değişikliklerine altyapı sağlayan yapısı nedeniyle biliyorsunuz iki tane farklı işletim sistemi taşıyor bu cihaz. İki çekirdek sadece bu işleri yönetmekle görevlendirilmiş, oyunlara ayrılan çekirdek sayısı 6. Yani 8 çekirdekli makinede oyunlar sadece 6 çekirdek kullanabiliyorlar. PlayStation 4 için ise böyle bir limitleme henüz açıklanmadı. Belki vardır bilmiyoruz ama şu an için açıklanmış bir limitleme yok. İki cihazda da AMD'nin Radeon 7000 serisi GPU'lar ile benzer GPU'lar var. Fakat PlayStation 4'e baktığımızda 18 tane işlem birimine sahip bu grafik biriminde 1152 tane shader var. Yani yaklaşık olarak HD 7870 ile masaüstü bilgisayarlardaki denk bir güç sunuyor. Xbox One'a baktığımızda ise 12 tane işlem birimi 768 tane shader'a sahip. Arada oldukça uçurum var. Ve masaüstünde 7790'a eşit gelen bir GPU taşıdığını görüyoruz. GPU'lar arasında gerçekten bir dağ var. Şimdi bir aşağıdaki seçeneğe gelelim. PlayStation 4'te shader'ların hepsi oyunlar için kullanılıyor. Herhangi ekstra bir iş için atanmış shader sayısı yok ama Xbox One'da yine Kinect karşımıza çıkıyor ve shader'ların %10'unu kendine alıyor. Yani 77 shader'ı hiçbir zaman oyunlar kendi için kullanamayacaklar. Oyundan ayrılmış shader ünitesi sayısı 691. Yani yaklaşık olarak PlayStation 4 %50'ye varan oranda daha yüksek bir GPU hızına sahip, GPU gücüne sahip oluyor. Xbox One'da GPU hızı arttırılmış durumda ama shader sayısı o kadar az ki ne yazık ki PlayStation 4'ün tam olarak işlem gücüne ulaşamıyor. GPU'ların mimarileri aynı demiştik. Gördüğünüz gibi AMD'nin Graphic Core Next mimarisine sahip ikisi de OpenGL 4.3, OpenCL 1.2 ve DirectX 11.2 destekli GPU'lar. Ve aynı şekilde bu GPU'lar Mantle ismini verdiği AMD'nin özel altyapıyı da destekliyorlar. Bu sayede oyun programcıları GPU'ya direkt olarak erişip bütün potansiyelinden yararlanabiliyor. AMD bunu aktarıyor. Doğal olarak şimdi biz sistemlerden bahsediyoruz. Bütün sistemler küçüğünden büyüğüne belleğe ihtiyaç duyuyorlar. Bellek de önemli. İki cihazda da 8 GB bellek var. Fakat bellek konusunda da yine arada dağlar var. Çünkü PlayStation 4'e baktığımızda modern ekran kartlarında yer alan GDDR5 belleklere sahip olduğunu ve bu belleklerin 5500 MHz'de çalıştığını görüyoruz. Xbox One'a geçtiğimizde ise bildiğimiz DDR3 bellekler var. Yani timingleri daha düşük, band genişlikleri daha düşük. Zaten 2133 MHz'de çalışıyorlar. Ve genel olarak sistemin belleklerle arasındaki band genişliğine baktığımızda PlayStation 4'te 176 GB saniye band genişliğine ulaşılabiliyorken ne yazık ki Xbox One 68.3 GB saniyede kalıyor. Ve aynı şekilde Xbox One'da şöyle bir durum da var. 32 MB'lık bir tane de özel SD RAM oluşturulmuş durumda. Bu da ekran kartına destek için. O da ancak giden ve gelen veriyi topladığınızda 204 GB saniye band genişliğine ulaşıyor ki ulaştığı band genişliği sistem için pek fazla bir şey ifade etmiyor. Çünkü sistemin geneli aslında 8 GB'lık bu belleği kullanacak. Yani bir oyun doğal olarak 32 MB'da ne kadarını tutabilir, ne yapabilir belli değil. Bu 32 MB'lık tampon bellek büyük ihtimalle DDR3 bellekler GPU beslemekte zorlanacakları için GPU ile sistem arasında bir tampon görevi görecek ve programcılara ekstra yük getirecek. Şimdi tam olarak gördüğünüzü düşünüyorum bu tabloda her şeyi. Net bir şekilde ortada aslında. PlayStation 4 gerçekten işlem gücü bakımından Xbox One'a göre çok daha güçlü. Zaten bu gücün yansımalarını da Call of Duty Ghost gibi oyunlarda gördük. Resmi açıklamalara göre Xbox One 720p yani 1280x720 pikselde bu oyunu oynatabilecekken PlayStation 4 Full HD'de açabilecek. Her oyunda böyle mi olacak? Tabii ki her oyunda Full HD'de açamıyor PlayStation 4'te. Mesela Battlefield 4'e geldiğinizde 1600x900 çözünürlükte PlayStation 4'te oynarken Xbox One'da yine 1280x720 pikselde oynayacağız. Bu birazcık garip bir durum çünkü ikisi de yeni nesil konsol olarak çıktı. İkisinin de altyapısı ve çoklu oyunculuğa destek verdi. Yani çoklu oyunculu sistemlere verdikleri destek muazzam görünüyor. Ama gel gör ki işlem gücü olarak arada dağlar var. Siz burada ne düşünüyorsunuz? Gerçekten bu işlem gücü acaba hani oyun deneyimine çok fazla etki eder mi? Burada sizin de görüşlerinizi almak istiyorum. Çünkü Xbox One'a baktığımızda duyurulan bütün oyunlar neredeyse 720p çözünürlükte çalışıyor. Tamam ben Xbox One alacağım. Sonuçta bir işim var ve bu iş gereği yeni teknolojik cihazları deneyimleyip kullanıcılara aktarmak zorundayım ama yeni nesil bir konsoldan bahsediyoruz. Artık 2K, 4K oyunlardan söz ediyoruz yeni devirde. Yeni nesil konsolların en az Full HD oyun açması lazım diyoruz. PlayStation 4 tamam bazı yerlerde 1600x900 çözünürlükler sunuyor. O bile tökezliyor bu gücüyle ama Xbox One'ın neredeyse duyurulan bütün oyunların 720p olması burada biraz mide bulantısı yaratacak diye düşünüyorum. Sizin beklentiniz neydi? Bu bulduğunuzla memnun musunuz? Tam olarak sistem özellikleriyle. Hani bilmiyorum tabloyu da sizler için bu sabah hazırladım ama varsa eksikliği, eksik olduğunu düşündüğünüz kısımları ya da sen buraya işte abartmışsın dediğiniz kısımları internette araştırıp beraber bilgi alışverişi yapabiliriz. Bu arada şunu da sizlere söyleyeyim. Fiyatları da belli oldu biliyorsunuz yeni nesil konsollarda. Xbox One için henüz Türkiye fiyatını konuşamıyoruz ama PlayStation 4 1500 liralık bir Türkiye fiyatıyla satılacak. Forumlarda gezerken baktım birçok insan hep Sony'ye yağdırmış. İşte çok büyük kar ediyorlar. Hem de genel olarak ülkemizdeki vergilerle ilgili oldukça fazla yakınmış. Şunu söyleyeyim. Yani Avrupa fiyatlarından tam olarak haberdar değiller herhalde diye düşünüyorum. Ve Avrupa fiyatlarını size gösterebilmek adına ben burada bir siteyi de hemen şöyle yayın almak istiyorum. Gördüğünüz gibi Amazon'un Almanya sitesindeyiz ve hemen karşımızda PlayStation 4'ün baz konsol fiyatı var. Yani oyun hediyesiz bir adet gamepad'le gelen versiyonu ve 399 euro fiyatla satıldığını görüyoruz bu konsolun. 399 euro. Bakalım. Hesap makinemizi çalıştırayım burada. 399 çarpı 2.7 idi en son euro. Yani Avrupa fiyatı 1077 lira. Bilmiyorum net bir şekilde görebiliyor musunuz şu an ekranı ama 1077 liralık Avrupa fiyatı varken bu cihazın Türkiye'de 1399 liraya satılacak olması bence çok da büyük bir tezat değil arkadaşlar. Hani neden bu konuda sanki böyle 3 kat 5 kat fark varmış gibi bazı tavırlar takınıldığını ve oldukça fazla karta varan sözlerle hem vergilerin hem de Sony'nin üstüne gidildiğini anlamış değilim ben bu konuda. Türkiye fiyatı gerçekten fazla değil. Hani ben bunu net bir şekilde içtenlikle söyleyeyim. Hani şunu da söyleyeyim. Biz Sony ile biliyorsunuz herhangi bir alışverişimiz yok. Hatta genel olarak forumları araştırırsanız beni Sony düşmanı falan olarak gösterirler. Böyle bir şey de yok tabii ki. Ben niye bir firmaya düşman olayım ama şuna net bir şekilde söylüyorum ki hani Sony Türkiye'nin fiyatı bence uygun. Hani siz bu uygunluk konusunda ne düşünüyorsunuz? Aslında bunu da birazdan sormak istiyorum. Aslında hazır teknik özellikleri paylaşmışken de güç konusunda ne düşünüyorsunuz? Hangi konsol alacaksınız diye sorayım daha doğrusu. Hangi konsol daha çok ilginizi çekiyor? Xbox One, PlayStation 4. Evet. Hemen anketimizle başlatalım. Böylece aslında teknik verileri de paylaştıktan sonra güç bakımından kullanıcılar tam olarak ne düşünüyorlar bunu da görmek istiyorum. Teknik veriler önemliydi benim için. Çünkü x86 tabanlı yeni nesil konsollardan bahsediyoruz. İlk defa konsollar PC altyapısından yararlanacak diyoruz. Ama işte tam olarak böyle detayları belli olmaya başladıkça da Xbox One tarafında biraz hayal kırıklığı yaşadık. Neden? Çünkü ben aslında Xbox 360 aktif olarak kullanan biriyim. PlayStation'ı sadece oyun canlı yayınları yapacağım zaman kullanıyorum. Hani ekstra oyunlarını denemek için kullanıyordum. Xbox'ın altyapısı ve gamepad'i hani gerçekten çok kaliteli. Ben bu gamepad'le yoluma devam ederim. Kinect'in gelişmiş versiyonuyla da eğlence katarım diye düşünürken donanımsal özellikler bir açıklandı, resmen şok olduk. PlayStation'ın açıklan donanımsal özellikleri, orada dedik ki donanımsal olarak iyi, altyapı nasıl? Altyapıyı da gösterdiler. Orada da artık Sony ödevini tam olarak çalışmış ve yerine getirmiş, iyi bir ödev çıkartmış, işini iyi yapmış. Bu sefer dedik ki PlayStation 4'ü gönül rahatlığıyla satın alabiliriz artık. Yapmışlar yani. Japonlar bu sefer tam olarak dünyanın nereye gittiğini kavrayabilmişler ve geç kalmamışlar. En azından PlayStation 3'teki hatalarını tekrarlamamışlar. Gamepad konusunda da oldukça ileri gittiklerini söyleyebilirim. Ben PlayStation 4'ün gamepadlerini denedim. Oyunda oynama fırsatı buldum. Gerçekten olmuş. Yani PlayStation 3'ün gamepad'i gibi değil. Bu arada oynamaya baktığımızda gerçekten Xbox One izleyicilerimizin sadece %7'sinin ilgisini çekiyormuş. Zaten hak ettiği yerde diye düşünüyorum. Microsoft umarım ki hatasını anlar ve bir şekilde bu konuda düzeltmeler yapar. Ya da gerçi bu dakikadan sonra neyi düzeltecekler tabii. Büyük ihtimalle benim düşüncem şu ki Xbox One piyasaya sürülecek. 2 sene geçmeden de güncelleme alacak diye düşünüyorum. Çünkü zaten PC altyapısını kullanan bir sistem. Şimdi IGN inanılmaz güzel videolar hazırlamış. Ne yazık ki birazcık düşük çözünürlükte sizlere bunu ulaştırıyorum ama Full HD kalitesinde de yayını kaydettiğim için daha sonrasında tekrarlarını izleyebileceksiniz. Burada tam olarak Xbox One ile PlayStation 4 arasındaki grafik farklarını karşılaştırmışlar. Ekip şunu söylüyor. Diyor ki görüntüleri yan yana koyduğumuzda tam olarak aslında neyin değişik olduğunu anlayamıyorsunuz. Aslında görüntü arada donmuyor, onu da söyleyeyim. Siz anlayabilin diye koymuşlar. Ama diyorlar görüntüleri durdurup üst üste getirdiğimizde PlayStation 4'ün bariz bir şekilde daha iyi olduğunu anlayabiliyorsunuz. Yani görüntüler yan yanayken göz seçemiyor ama geçişi resimleri üst üste koyup yaptığımızda PlayStation 4'te daha fazla detay görüyoruz diyorlar. Çok netle bir şey söyleyebilirim ki hani hala daha videolarda bence net bir şekilde hangi cihazın üstün olduğu anlaşılamıyor. Özellikle Call of Duty Ghost'ta böyle bir hani fark varken birazdan Battlefield'a geçeceğiz. Battlefield'da neredeyse fark göremiyorsunuz. Hatta bazı sahnelerde çok enteresan, daha düşük çözünürlükte oyunu gösteren Xbox One daha netmiş gibi görünüyor. Büyük ihtimalle şu var, 720p'de olsa, Full HD'de olsa oyunlar herhalde her iki konsolun kullanıcısı da ilk oyunlarda özellikle bu farkları çok bariz bir şekilde göremeyecekler. Belki de konsolların potansiyeli tam olarak kullanılmaya başladıktan 3 yani başladıktan sonra, bunu da 3 yıl olarak ya da 4 yıl olarak söyleyebiliriz, genelde öyle tam olarak potansiyelini keşfediyor programcılar. O zaman bariz farklardan konuşabiliriz ki ben ilk farkların da Electronic Arts'ın oyunlarında yaşanacağını düşünüyorum. Çünkü Xbox'a baktığımızda iki konsol arasındaki oyun grafik farklarını daha çok biz FIFA serisinde falan hemen görebiliyorduk. İlk FIFA çıktığında da yine çok büyük tartışmalar yaratacaktır. Karşılaştırmaları net bir şekilde görme şansımız olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi evet, görüntüleri küçültelim ve sizden gelen soru ve yorumlara bakalım. Microsoft'un Türkçe altyazılı veya seslendirmeli kaç oyunu gösterebilirsiniz? Peki ya Sony, demiş bir arkadaşımız. Doğal olarak chat ekranına diğer arkadaşlarla konuşurken yorumunu belirtmiş Alikan Demir. Şunu söyleyebiliriz ki Sony Türkiye gerçekten bu konuda çok bariz bir şekilde çalışıyor. Çok etkin çalışıyor. Sony tarafında birçok oyunu Türkçe olarak oynayabildik. Ve çok çok kaliteli oyunlar oynadık. Üstünde çok uğraşılmıştı. En kötü Türkçe seslendirme yapamadıkları oyunlara Türkçe altyazı eklediler. Yine birçok insan, yabancı dili olmayan insan. Kaldı ki bazı oyunların konuları gerçekten çok karmaşık oluyor. Yani İngilizcenizin gerçekten çok çok ileri seviye olması lazım ki her şeyi anlayın. Oyunu full olarak anlayıp oynayabildik. Bir arkadaşımız da şunu sormuş. Demiş ki sen daha konuşmadan önce biz anketi görüyoruz. Bu neden kaynaklı demiş. Yayın size bufferlı geliyor. Ben konuşuyorum yaklaşık olarak 4 dakika ya da 3 dakika sonra sizlere yayın ulaşıyor arkadaşlar. Bu aradaki buffer farkı canlı yayının doğasından kaynaklı bir şey. Çünkü ben buradan alıyorum, Amerika sunucularına görüntümü ve sesimi yolluyorum. O da tüm izleyenlere dağıtıyor. Ve izleyenler arasında eşit bir seviye yok. İzleyenler de farklı seviyelerde bufferla beni takip ediyorlar. Kimisi 10 saniye buffer, kimisi 3 dakika buffer, kimisi 4 dakika buffer. Bu yüzden bu tip gecikmeler ve anketlerin özellikle daha önceden görünmesi gibi şeyler yaşayabilirsiniz. Evet, şimdi genel olarak foruma yöneleyim ve forumda konuyla ilgili görüşleri aktarmaya çalışayım sizlere. Arkadaşlarımız neler söylemiş. PS4'ün fiyatına 1500 TL dedin. Türkiye satış fiyatı 1400 TL Mesut Bey demiş. 1499 diye hatırlıyorum. 1399 da zaten daha da iyi. Hani onu söyleyeyim. Ben 1500'e iyi diyorsam 1400 hala ile çok daha iyidir. 1399 da herhalde büyük ihtimal arkadaşımız doğru söylüyor. PS4 baya baya olmuş yani diyen arkadaşlarımız var. Evet, PlayStation 4 bence de oldukça iyi bir seviyeye gelmiş durumda. Cep telefonlarını da izleyemiyormuş arkadaşlar. Cep telefonları konusunda Ustream'in bir uygulaması var. Belki o uygulama işinizi görebilir ama yine direkt olarak HTML5 üzerinden izlemek isterseniz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız birkaç inceleme hakkında soru sormuşlar. iPhone 5 ile incelemesi ne zaman yapmayı planlıyorsunuz demişler. iPhone 5 ile elimizde yok. Apple Türkiye biliyorsunuz sample yollamıyor. Sample yollarlarsa yaparız ya da birini satın almasını bekliyoruz açıkçası. Bir arkadaşımız demiş ki PS4 almak daha mantıklı fakat kontrolleri berbat demiş. Berbat değil, bir kullanın derim ben. Bu sefer kontrolcüleri olmuş. Oldukça rahat, iyi kontrolcülere sahip. Hatta birçok Xbox One kontrolcüsünü deneyen oyun sever. Ne yazık ki kontrolcülerin Xbox 360'a göre daha da geriye gittiğini konuşuyor. Bu da enteresan bir durum. Birincisi işlem gücü oyuna etki edeceğini düşünüyorum demiş Haltun Taş. İkincisi de en önemlisi demiş Microsoft ve Sony gibi devler uzun vadede oyuncuları sömürmeye devam etmeyi planlıyor. Bakınız bu devirde Full HD açamamaları demiş. Açıkçası yeni nesil konsollarda şöyle bir limit var. Hani firmaların önünde. Oyun konsolu dediğinizde insanlar uygun fiyatlı cihazlar istiyorlar. Yani 1000 dolar 2000 dolar bir oyun konsoluna bağlamak istemiyorlar. 449 dolar 399 dolar seviyelerinde de cihazlar yapmak istiyorsanız ister istemez bazı donanımsal özelliklerini kısacaksınız. Onlar da büyük ihtimalle yani oyun deneyimini sağlayabilen fiyat performansı dengelemek istemişler. İyi de etmişler aslında. Yani cihazlar aslında gelişmiş cihazlar olacaklar. İlk çıkış oyunlarına baktığımızda ilk çıkış oyunlarında bile neredeyse yeni nesil bilgisayarlar kadar, güçlü bilgisayarlar kadar grafikler sunabildiklerini görüyoruz. Şans vermek lazım. En azından bu fiyatlarıyla uzun süre oyun oynatacakları düşünüldüğünde hani bu fiyata ekran kartı almaktansa bir PlayStation 4 almak bana daha mantıklı geliyor. Ama PC oyuncularında şöyle bir sıkıntı var. PC oyuncularının çoğu şunu düşünüyorlar. Ben PC'de zaten oyunları kopya oynuyorum diyenler var. Ha ben o sınıfta değilim. Kopya oyunu oynamıyorum. Kopya program da kullanmıyorum. Ama yani o tip bir insansanız, kopya oyun kullanıyorsanız zaten bilgisayar her türlü maçı kazanır. Bu tarafta kimsenin başa çıkabileceğini düşünmüyorum bu olayla. Evet, yorumlar bunlarla sınırlı kalmış. Chat ekranına baktığımızda PS3 alınır mı demiş bir arkadaşımız. Ya bu PS3'ü ne kadar alacağınızla bağlı. Şimdi 600 lira 700 lira bence PlayStation 3'e vermek birazcık ziyan olur. Çünkü orijinal oyun falan aldığınızda rahat 3-4 oyun almak isteyeceksiniz. 1100 lira fiyat edecek. Nereden baksanız PlayStation 4 fiyatı. Bence orada 700-800 liranızı PlayStation 3 gibi eski bir cihaza bağlayacağınıza, para biriktirmeye devam edip PlayStation 4 almanız ya da Xbox One almanız daha mantıklı geliyor. Ya bu 3. reklam sürekli reklam çıkıyor demiş. Şimdi reklam konusunda sizi uyarayım. Reklamları donanım haber ya da ben koymuyorum. Ustream ücretsiz bir platform ve ben bu platformdan ücretsiz olarak yayınlanıyorum, yararlanıyorum arkadaşlar. Ne yazık ki o da sizlere reklam gösteriyor. Böyle sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Reklamlar bize kazandırmıyor. Yapacak bir şey yok ama eğer hani reklamsız izlemek istiyorsanız yayını şimdi izlemeyip daha sonra tekrarını izleyebilirsiniz. Tekrarında sadece başta donanım haberin koyduğu reklamlar oluyor. Discovery'den bu arada izleyebiliyorlarmış. Büyük ihtimalle cep telefonunda izleme sıkıntısı diğer arkadaşlarımızda kalmamıştır. Abi oyunlar çok pahalı olacak. Sence PS3 almak mantıklı mı demiş bir arkadaşımız. Ya aslında PlayStation 3'ün de oyunları çok güzel. Özellikle son çıkarttığı The Last of Us'a falan baktığınızda mutlaka oynamanız gereken oyunlar arasında yer alıyor. God of War serisini oynamadıysanız zaten sırf onun için bile konsol alabilirsiniz. Ben tabii biraz kendi açımdan bakıyorum. Cihazları kullandım, sıkıldım. Yeni alan bir insan hala daha çok keyif alabilir. Hani bu bir gerçek. Şimdi size burada önemli bir soru var tabii ki sormam gereken. Siz hani multiplatform oyunları mı oynayacaksınız? Multiplayer, daha doğrusu multiplatform yanlış bir söz. Çok oyunculu oyunları oynamak istiyorsanız, Call of Duty'de işte arkadaşlarınızla çatışmak falan istiyorsanız büyük ihtimalle PlayStation 3 ve Xbox 360 sunucuları bir yıl sonra bomboş olacaklar. Çok oyuncu bulamayacaksınız. Battlefield oynamak istediğinizde hiçbir zaman belki de 24 kişi en haritada rastlayamayacaksınız bile. Çünkü yavaş yavaş kullanıcılar yeni nesil konsola geçmiş olacaklar. İşte burada mağdur olabilirsiniz. Yani bir sene sonra konsolda çoklu oyunculu oyun oynarken keyif almadan kendinizi bulabilirsiniz. Konsolu satmak istediğinizde de büyük ihtimalle yok pahasına gidecektir. İşte burada iyi bir denge kurmanız lazım. İyi düşünmeniz lazım. 600-700 lira vereceksiniz sonuçta PlayStation 3 veya Xbox 360 alırken. Hani bu parayı ileride nasıl değerlendirebilirsiniz? Ne yapabilirsiniz? Bu önemli bir konu. Bir arkadaşımız demiş ki Creative Tactic 3D Alpha vs Logitech G230 siz hangisini seçerdiniz demiş. Açıkçası G230 da güzel bir kulaklık ama Tactic 3D Alpha'yı deneme şansım oldu. Çok iyi. Yani birebir ofiste kullandığım kulaklık olduğu için size önerebilirim. Herhangi bir sıkıntısını yaşamadım arkadaşlar. Adblocker kullanan arkadaşlar varmış. Ustream'de reklamsız izliyorlarmış. Siz de deneyebilirsiniz ama Adblocker doğal olarak Donanım Haber'deki reklamları da engelliyor. Bu da bizim gelirlerimizi kısıtlayacağı için ben onun çok reklamını yapmayayım ama tabii ki chat platformunda özgür olarak dile getirebilirsiniz istediklerinizi. Yeni nesil konsolları son olarak göstermek istediğim bir şey var. Bu da kayıtlara geçsin diye istiyorum. Bu da Battlefield karşılaştırması. Yine IGN yapmış. Bunu da ekranlara getireyim. Bir süre kalsın. Yine yeni nesil konsollar üstünden ben sizin yorumlarınızı okumaya devam edeyim. Böylece tekrarını izlemek isteyen arkadaşlar en azından bu videoyu da net bir şekilde kendileri takip edebilsinler. Karşılaştırmayı görebilirsinler. Burada çok enteresan bir şey var. Xbox One sanki daha iyi detay sunuyormuş gibi görünüyor ama tabii ki oyunların hangi seviyesinde yapıldı bu oyunlar hani gerçekten tam bitmiş nihai sürümlerini bilmiyoruz. Ama dediğim gibi ilk birkaç oyunda daha doğrusu ilk oyunlarda ilk sene çok fazla tartışma yaşanacak gibi görünüyor konsol güçleri hakkında. Bakalım. Umarız kazanan oyuncular olur. Hangi platformu tercih ederlerse etsinler, iyi grafiklerde oyun oynarlar diyoruz. Bir arkadaşımız demiş ki Donanım Haber'e kayıt olamıyorum. Bir türlü kayıt onaylama gelmiyor. Bu tip durumlarda gunoksa@donanimhaber.com adresine mail atarsanız hemen kaydınız gelir. Bazı sıkıntılar yaşıyoruz şu anda kayıt sistemi konusunda ve hani düzeltilmesi konusunda herhalde çok yol alınamadı. Bazı arkadaşlar ne yazık ki kayıt e-postaları gitmiyor. Bazı arkadaşlar Grand Theft Auto 5'i sormuşlar. Grand Theft Auto 5 hakkında size şunları söyleyebilirim. PC'ye ne zaman geleceği hakkında bir bilgi yok ama ben yeni nesil konsolların hemen ardından PC'ye de geleceğini düşünüyorum. Yeni nesil konsollar bir çıksın. Birkaç ay sonra da Grand Theft Auto 5'in duyurusu gelecektir büyük ihtimalle. Ve daha sonrasında da yeni nesil konsollarda da bir yıl kaldıktan sonra PC'de oyunu görebileceğiz diye düşünüyorum. Çünkü yeni nesil konsollar eğer programcılar kodlama altyapısıyla oyunu geliştirirlerse ikisi de x86 tabanlı sistemler çok rahat bir şekilde bunu PC'ye de taşıyabileceklerdir. Ve PC oyuncuları da nihayet bu güzel oyunu oynayabilecekler. Biliyorsunuz hafta sonları bazen vakit buldukça bunun kesin bir tarihi veya zamanı yok. Grand Theft Auto 5 canlı yayın yapmaya uğraşıyorum. Orada canlı yayın yaptığımda yine sizlerle beraber yorumlayarak oyuna devam ediyoruz. Online altyapısı beni inanılmaz eğlendiriyor. Umarım oynamayan arkadaşlar da çok kısa bir sürede oynama fırsatı bulurlar. Şimdi bir ekran kartı sorusu var onu da söyleyelim. Özel soğutucuları R9-290X mi 780Ti mi demiş. 290X'in fiyatı çok uygun. Özel soğutucuyla beraber 290X alırdım herhalde ben. Mental'ını da çok merak ediyorum. Özellikle Battlefield 4'ün çok fark edeceği konuşuluyor. Hani en azından AMD'nin yeni altyapısını deneme fırsatım olurdu. Hem de uygun fiyatlı güçlü bir karta sahip olurdum. Böylece daha net, daha karlı bir iş yaptım diyebilirdim. Evet artık ekranı da aslında kapatabilirim. Şimdi arkadaşlar bir diğer konumuz da var. Biliyorsunuz yeni nesil konsolar hakkında aslında konuşacaklarımızı konuştuk diye düşünüyorum. Test tablosunu da gördük. Test tablosu demeyelim de donanım karşılaştırma tablosunda PlayStation 4 bariz bir şekilde donanımsal olarak daha üstün. Ama oyunlarda henüz daha çok da inanılmaz büyük farklar görmüyoruz çözünürlük farkları dışında. Herhalde alıp denemeden iki konsolda tam olarak fark var mı yok mu anlayamayacağız. Zaten iki konsola sahip olduktan sonra net bir şekilde ben capture edip sizlerle deneyimlerimi paylaşmaya çalışacağım. Hatta beraber oynarız. Ben yine canlı yayına geçiririm konsolları. Burada oyunlar üstünden birebir yorumlar yaparız. İkinci konumuz neydi? iPad Air'ın Türkiye'de satışa çıkmasının belli olması. 27 Kasım'da satışta olacak ve fiyatlarının belirlenmesi. PlayStation 4'te nasıl Avrupa fiyatlarıyla benzer bir fiyatla ülkemize cihazın gireceği resmileşmişken Apple'da da böyle bir sürpriz oldu. Onunla da ilgili bir tablo hazırladım aslında sizlere. Onu da göstermek istiyorum. Ekranlarınıza getireyim. Burada da cihaz neredeyse Amerika'daki satış fiyatıyla benzer bir fiyattan Türk kullanıcılarla buluştu. Şimdi burada birkaç tane fiyat görüyorsunuz. Amerika'daki direkt olarak Apple Store'da gördüğünüz fiyat Amerika fiyatı olarak geçiyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Amerika'da vergi var. Vergisiz satın alamıyorsunuz bunları. Ama iki tane vergi çeşidi var. Bazı eyaletlerde %4 vergi alınıyor. Bazı eyaletlerde bu %10'a kadar çıkabiliyor. Ama çok popüler şeylerin çoğunda ortalama %8.8'lik bir vergi dilimi var. Şimdi genel olarak %8.8'lik vergi dilimine girerseniz Amerika'da ve vergisini ödeyip cihaz almak isterseniz 64 GB'lık model üstünden konuşacağım çünkü bence en alınası model o. 1521 TL Amerika'da ödüyorsunuz. Ülkemizde ise 1679 TL ödüyorsunuz. Görülebileceği gibi iPad Air bile artık ülkemizde Amerika fiyatıyla benzer fiyatla satılıyor. Bu Amerika'dan cihaz getirip satmayı planlayan, daha öncesinde bu işten iyi paralar kaldıran insanlara kötü haber. Fırsatçılar birazcık üzülecekler diye düşünüyorum. Daha öncesinde biliyorsunuz Amerika fiyatının %50 üzerinde Türkiye'de satılıyordu. Çünkü Türkiye'ye bu cihazlar ya gelmiyordu ya da geldiklerinde Amerika fiyatının 2-3 katı oluyorlardı. Şimdi ise rekabetin artmasıyla beraber gerçekten artık ülkemiz kullanıcıları da uygun fiyatta cihazlar alabiliyorlar. Bilmiyorum siz fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim genel düşüncem şu. iPad Air Amerika'da da gerçekten çok pahalı bir cihaz. Hani almadan önce iyi düşünmek lazım. Çünkü tablete 1500 lira vermek de çok da fazla böyle akıl kârı gelmiyor insana. Amerika'dan bile alsanız ülkemizde de 1700 liraya yakın bir fiyat veriyorsunuz. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz hani yeni nesil tabletler hakkında. Bu arada siz düşüncelerinizi buffer'dan dolayı geç bir şekilde bana aktaracağınız için ben şimdiden birkaç tane soru gelmiş onlara da cevaplayayım. PlayStation 4 ve Xbox hangi işletim sistemlerini kullanıyor demiş. Kendilerine özel işletim sistemleri kullanıyorlar ama Xbox One'da aslında Windows 8'de kullanılan benzer bir çekirdek var. Ve bir tane daha oyunlar için özel bir bölüm var. Televizyon programlarını göstermek istediğinde aslında bu özel bölümden yararlanırken uygulamalar ve benzeri şeyler çalışacaksa, oyunlar çalışacaksa Windows 8 çekirdeğine geçiyor. Biliyorsunuz cihazın aynı zamanda televizyon işte gösterebilme, akıllı televizyon özelliklerini yönetme gibi özellikleri de var ülkemizde çalışmayacak olsa da. Bu özelliklerden yararlanmak istediğinizde ikinci işletim sistemi devreye giriyor. Hızlı bir şekilde geçiş sağlıyor arayüzler arasında. İşte bu işletim sistemleri nedeniyle hem bellekten kaybediyor Xbox One 360 demeyeyim. Hem de iki çekirdeği sırf bu işleri atamak zorunda kalıyor. Evet, forumda acaba tam olarak yorumlar nedir? Bir de oraya bakalım. iPad Air hakkında yorum yazan kullanıcılarımız olmuş mu? Olmamışsa zaten bundan sonrasında soru cevap seanslarıyla eşlik edebiliriz. Hemen aşağı iniyoruz. İkinci sayfaya geçmiş konu. İkinci sayfadan devam edelim. PS4 ve Xbox One bir önceki seri PS3 ve 360 kadar uzun süre kullanılır mı demiş. Bu tamamen aslında üreticiler ve programcılarla alakalı bir durum. Ben kullanılacaklarını düşünüyorum. Razer'ın tabletleri hakkında ne düşünüyorsun diye sormuş bir arkadaşımız. Razer'ın biliyorsunuz oyuncu tabletleri var. Bence uzak durulması gereken tabletler. Oyuncu dizüstü bilgisayarları iyi ama oyuncu tableti, PC tamamlı oyuncu tableti tamamen bir saçmalık. O yüzden çok fazla yaklaşmayın arkadaşlar. Mesut abi ben 100 TL azımsanmayacak bir fark değil. Oyun alırız kalanla demiş bir arkadaş. Tabii ki oyun alabilirsiniz ama çok da önemsenecek bir fark değil. Tabii ki fark olmasa daha iyi olur ama bazı arkadaşların abarttığı kadar da büyük fark yok bu cihazların farkları arasında. Sizce PS4 hangi dönemde satın alınmalıdır demiş. Bu cihazların keyfi ilk çıktıklarında çıkıyor. İlk çıktıklarına sahip olursanız, deneyimlerseniz, özelliklerini keşfederseniz çok keyif alıyorsunuz. Ya bir sene iki sene sonra tabii ki yine aynı keyfi verir ama o zaman zaten PC başına alıp gidecek. Siz o zevkten mahrum kalacaksınız. Hep bir karşılaştırma içinde olacaksınız. Tavsiyem eğer alım gücünüz varsa, fırsatınız varsa bu cihazlara ilk çıktığı gün sahip olmak. Yani Xbox 360 ve PlayStation'a, PlayStation 3'e ilk çıktığı gün sahip olan bir adamla çıktıktan 4 yıl sonra sahip olan bir adam arasında gerçekten aldıkları keyif bakımından dağlar var, onu söyleyebilirim. PS4 incelemesi ne zaman gelecek demiş bir arkadaşımız. Şöyle, Sony Türkiye genelde bu konularda hızlı çalışıyor. Bize ürün sağlıyor. Umarız ürünü erken sağlarlar ve biz de bir şekilde inceleriz. Çünkü onlar gönderirse ancak inceleyebileceğiz. Biz Ocak ayından önce, en azından kendi şahsım adına söyleyeyim, cihazı satın alma fırsatı bulamayacağız. Xbox TV artı oyuna PlayStation oyuna yönelik proje olmuş. Xbox'ı sadece oyun konusunda sınamak yanlış olur demiş bir arkadaşımız. TV özellikleri Türkiye'de çalışmayacağı için çok da umurumuzda değil açıkçası. Ve OYO 2 projesi hakkında bilginiz var mıdır Mesut Bey demiş. Android tabanlı oyun konsolları tamamen şu an saçmalık. Arkadaşlar, oyun konsolu dediğiniz şeyler, oyun cihazları, eğer bir developer grubu tarafından desteklenmiyorsa, şirketler bu tarafa özel oyun geliştirip iyi para kazanacaklarını düşünmüyorlarsa çöp olur. OYO da böyle bir proje oldu. Android tarafında biliyorsunuz hacklenme, kopya oyun kullanımı oldukça yüksek. Ben bir oyun geliştirici olsam herhalde en son o platforma güzel bir şeyler geliştirmeye uğraşırım. Bu yüzden Android tabanlı cihazlar, şu kopya oyun kullanımının kolaylaştırılmış şeklini Google kaldırmadığı sürece, yani kopya kullanımı engellenmediği sürece çok da gelecek taşımıyorlar. Daha Android tarafında gamepad destekli oyunlar bile sayıyla sırayla anılıyor. Bütün oyunlarda böyle bir destek yok. Bana sorarsanız OYO projesinden önce iPad'lerin genel olarak çok daha başarılı oyun konsolları haline gelmesi daha büyük olasılık. PlayStation 4 yeni çıktığında oynayacak oyun yok denecek kadar az demiş bir arkadaşımız. Ama herhalde oradan da Xbox'a geçecek. Bence o konsolun fanatiği olmayanlar çıkar çıkmaz almamalı demiş. Burada bir yanlış bir düşünce var. Birçok güzel oyun çıkacak arkadaşlar. Sonuç olarak zaten konsolunuz varsa PC'ye de sahipsinizdir. Şimdi konsol almak, PC ekran kartı almak tam saçmalık olacak. Cihazı çıkacak oyunlara baktığımızda da zaten PC'de oynamak isteyeceğiniz oyunlar olacak. Bence çıkar çıkmaz alın derim. Yani çok büyük keyif alacaksınız. Abi, forum kayıt bilgisi için Gün abiye nereden ulaşacağız demiş arkadaşımızın biri. Hemen ben mail adresini yazıyorum. Eğer kayıt konusunda herhangi bir sıkıntı yaşarsanız, siteye kayıt olamıyorsanız, şu an sizlere yazdığım mail adresinden Güne ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Mesut Çevik DH isimli bir şahıs var. Benim o. Ve onun söylediği mail adresi sizin kayıt konusunda sıkıntı yaşadığınızda ulaşacağınız mail adresi oluyor. Mesut abi, R9 270X mi, GTX 660 mı demiş. HD 7870 mi tavsiye edersin? Şimdi şöyle bir şey var. 270X gerçekten güçlü bir GPU. Ama biliyorsunuz onlar bir önceki senenin revize edilmiş halleri. GTX 660'ın da Ti versiyonu güçlü. Genel olarak testlerine, karşılaştırmalarına bakın, karar verin alın derim. Ama R9 270X de güzel bir GPU. Yani eğer fiyat avantajı yakalarsanız o tarafta onu da tercih edebilirsiniz. Discovery hakkında yorumları neler demiş bir arkadaşımız. Discovery'ye 50 defa yorumladık. İncelememi izleyebilirsiniz. Bu konuda artık konuşmayacağım. Çok fazla soru geliyor. Cihaz güzel yani. Neredeyse 10 tane farklı videoda cihaz hakkında konuştuk. Ve cihazın gerçekten nasıl bir cihaz olduğu hakkında hep görüşlerimizi belirttik. Daha bu konuda şüpheye girmenizin, düşünmenizin pek de bir manası olmadığını düşünüyorum. Hani 650 lira, 700 lira bir cihaz alacaksanız Discovery'den daha iyisi yok. PS3 oyunlarını PS4 üzerinde çalıştırabilecek miyiz demiş bir arkadaşımız. Bu bulut destekli sistemler üzerinden olacak. Şöyle çalışacak. Şimdi biliyorsunuz PC'de de böyle sistemler var. Siz aslında oyunu bilgisayarınızdan oynuyormuşsunuz gibi görüyorsunuz ama siz sadece bir video görüntüsü görüyorsunuz. Asıl işlem uzaktaki sunucularda yapılıyor ve size ulaştırılıyor görüntüsü. Sizin de kontrol komutlarınız o sunucuya gidiyor. Amerika ve Japonya için düşündüğümüzde çalışabilecek bir sistem. Gecikme orada oldukça düşük ama Türkiye'de zaten internetler kotalı. Bir de oyun oynamak için bu kotayı insanların doldurmak isteyeceğini çok zannetmiyorum. Hani böyle oynayabileceksiniz. San olarak bir PlayStation 3'e bağlanacaksınız uzaktaki. Onun üstüne oynayacaksınız ama hani çok etkili bir yöntem olacağını düşünmüyorum. Zaten PlayStation 4 oyunlarını gördükten sonra da PlayStation 3'teki hangi oyun oynamak isterseniz merak ediyorum. The Last of Us falan, The God of War hani görülmek istenebilir ama artık onları da yapacak bir şey yok. Es geçeceksiniz. Abi, konuyla çok alakasız ama sormak istiyorum. Nexus 4'ün satışı ne zamana kadar devam eder? Bunu bilmek imkansız. Bu tip satışlar ne kadar devam eder? Hani firmalar güncellemeyi ne zaman verir gibi sorulara diyecek bir şey yok arkadaşlar. Bu konuda hani firma haricinde tam olarak kesin bir şey söyleyebilecek biri olup olmadığı konusunda da bir fikir sahibi değilim. Minus tabi benim için çok önemli konu. Note 3 S800 mü yoksa Exynos mu demiş bir arkadaşımız. Biliyorsunuz incelemesinde bunun üstüne oldukça fazla durduk. Exynos'unu bulabiliyorsanız, SIM kilidi kırıksa alın, niye almayın? Hani sonuç olarak cihaz 4K video çekebiliyor. Ama bulamıyorsanız da Exynos da çok yüksek performans veriyor. Sadece 4K video çekemiyor cihaz. Onun haricinde çatır çatır çalışıyor. Biz hani Exynos'lu cihazları alabilirsiniz diyoruz. Amerika'dan iPhone alsam Türkiye'de kullanabilir miyim demiş bir arkadaşımız. Pasaporta kayıt ettirirseniz kullanabilirsiniz. Türkiye'de ne yazık ki IMEI kaydı denen bir saçmalık var. Sırf çok fazla kaçak telefon geldi ve bunun önü alınamadığı için standart vatandaş burada cezalandırılıyor. Bu yüzden hani bir şey yapamazsınız. Paralel ithalat ile ilgili neler düşünüyorsunuz demiş bir arkadaşımız. Şimdi bu paralel ithalat konusunda çok fazla soru soruluyor. Şunu söyleyeyim. Paralel ithalat her zaman bir risktir. Eğer bu riski göze almayı kabul ediyorsanız, sizin için mantıklı geliyorsa paralel ithalat ürünleri tercih edebilirsiniz. Eğer fiyatı gerçekten hani standart ürüne göre çok uygunsa. Ama arada 200 lira 300 lira varsa Note 3 gibi cihazlarda sakın paralel ithalat işine girmeyin. Resmi Samsung garantisi gibi olmaz ya da resmi Panasonic, Sony garantisi gibi olmaz paralel ithalattaki cihazlar. Cihazınız sıkıntı yaşadığında gidip o firmayı bulup bulamayacağınız, kullanıcı hatası deyip sizi terslemeyecekleri bir soru işareti. Ha şu da bir gerçek. Sonuçta Samsung, Sony de sizin hatanız olmayan bir konudan dolayı teknik servisinde sizi suçlayabilir ve cihazınızı tamir etmeden size geri verebilir. Ya da teknik servisinde tam olarak memnun kalmayabilirsiniz ama en azından paralel ithalata göre daha güvenilir olduğunu söyleyebilirim. Konsollar ilk çıktığında alınmalı mı diye birçok soru geliyor. Bu konuda zaten sizlere söyledim. Ben ilk çıktığında alınması taraftarıyım. Çünkü asıl keyfi o zaman çıkıyor. 2-3 oyununuz olacak zaten. Orijinal kaç tane oyun almayı planlıyorsunuz bilmiyorum ama ilk başta oyunlar pahalılar. Bu yüzden yeni su konsolları alacaksınız. 2 tane oyununuz olacak. Onlarla oynayıp yeni özelliklerini keşfedecek. Yine arkadaşlar tanıyacaksınız. Online platformların amacı bu. Mesela Xbox 360'da bir sürü online arkadaşım var. Hiçbirinin suratını görmedim. Gerçek hayatta ne yapıyorlar hiçbir fikrim yok. Ama oyuna girdiğimizde sohbet ediyoruz. Sırf oyun hakkında konuşuyoruz. Bu da güzel oluyor. Yani şimdi doğal olarak yaptığımız iş gereği çok fazla insan hani soru soruyor. Beni yolda görüyorlar. Mesut abi nasılsın? İşte nasıl gidiyor falan diye tanışıyorlar. Sonra da başlıyorlar cep telefonu hakkında, bilgisayar hakkında soru sormaya. Şimdi işimiz tabii ki ben cevaplamaktan keyif alıyorum. Yoksa bu canlı yayınları niye yapayım ama şu da bir gerçek. Hayatımın her anında da çok fazla teknoloji konuşasım gelmiyor. Bazen stres atmak istiyorsunuz. İşte Xbox 360'da bunu buluyorum çünkü Xbox 360'da girdiğimde oyuna çoğu insan hani hiç sallamıyor bile. Mesut Çevik de oyun oynuyormuş, oynamıyormuş filan. Ve ortaokula giden bir çocukla kanka olup işte görev yapabiliyorsunuz. Ben bu yüzden hani online altyapıyı, özellikle Xbox Live'daki altyapıyı çok seviyorum. Çok da fazla kullanıyorum. PlayStation 4'ü de aynı altyapının gelmesinden dolayı çok memnunum. Hani kamera açmadan, çok fazla insanların birbirinin hani özeline girmeden sadece oyun oynadığı, arkadaş bulabildiği bir ortam. Ve bu cihazlar ilk başta yaygınlaşmaya başladığında şunu söyleyeyim, çok fazla ayağa düşmediği için de çok kral adamlarla tanışıyorsunuz. Hani küfürdü, aşağılamaydı, saçma sapık hareketlerde çok yaşamıyorsunuz. Bu yüzden çok sinirleriniz bozulmadan elit bir kitleyle oynama şansınız var birkaç sene. Bu yüzden alın kullanın derim. Sakın burada kardeşlerimiz yanlış anlamasın. Yani ben işte düşük fiyatı bekleyen ya da alım gücü olmayan arkadaşlarımız kötüdür, İşte onlar her zaman küfrederdir demiyorum ama siz de çok iyi biliyorsunuz ki internet ne kadar yaygınlaştıkça, ne kadar fazla kişi ulaştıkça o kadar kirlenmeye başladı. Bugün her yerde artık çoluk çocuk küfür ediyorlar. YouTube'a giriyorsunuz. YouTube'da oyun kanalları var. 100 bin kişi takip ediyor adamı. Adamın herhangi bir videosunu ana avrat saymadığı dakika yok. Yani ben de tam olarak bunu anlamış değilim. Nereye gidiyoruz? Neden bunlar izleniyor? Neden insanlar küfür duymaktan keyif alıyorlar? Hala daha çözemedim. Bana çok düşük bir kültür gibi geliyor açıkçası. Bir arkadaşımız sormuş. Mesut hocam, yeni konsollar x86 tabanlı olması güvenlik zafiyeti oluşturur mu demiş. Sanmıyorum. Bu arada kardeşiniz Serhat askerlik arkadaşım, o da sizin gibi sıcakkanlı bir arkadaş demiş. Evet, bu arada kardeşimin de askerlik arkadaşı çıktı. Kardeşim şu anda asker, görevini yerine getiriyor kısa dönem asker olarak. Umarız sağ salim her askerimiz gibi o da evine geri döner diyelim. Bir daha forumumuzu yenileyelim ve devam edelim. Bu arada x86 tabanlı soruda şunu söyleyeyim. x86 tabanlı cihazların hani güvenlik zafiyetinden çok biz bu cihazlar hani umarız kırılmaz diyoruz. çok da hızlı kırılabilirler. Çünkü 286 tabanlı cihazlar sonuç olarak hackerların atağına daha açıklar. Evet, bu arada Erdi Oculus Rift'i test etmiş. Oculus Rift oldukça enteresan bir cihaz. Çünkü Oculus Rift'in, size bu arada anlatayım, onun da görüntüsünü tam olarak ekranınıza getireyim. Hatta Erdi'nin görüntüsünü getireyim ekranlarınıza. Tam olarak nasıl bir şeymiş siz de görün. Şurada ufacık bir ayar yapmam lazım görüntüyü sizlere ulaştırmam için. Birkaç tane bilgisayar önümde olunca farklı farklı ekranlara farklı farklı zamanlarda geçiyorum. Evet. Evet, Erdi'nin fotoğrafını da buldum ve şu anda evet ekranlarınıza getirmeye hazırım. Gördüğünüz gibi Erdi Oculus Rift'i takmış kafasına ve görünüşe göre de çok memnun hayatından. Oculus Rift oldukça enteresan bir cihaz. Kafanıza takıyorsunuz. Şu anda HD çözünürlüğü yok ne yazık ki. HD çözünürlükte çalışıyor ama kafanıza bu cihazı taktığınızda siz devasa bir ekranın sadece belli bir kestiğini görüyorsunuz. Yani monitörünüz kadar alanı görüyorsunuz. Fakat kafanızı sağa sola çevirdiğinizde o dünyaya ait mekanları görmeye başlıyorsunuz. Yani şöyle düşünün. Oculus Rift kafanızda, kafanıza takılıyken siz dev bir ekrana bakmıyorsunuz. Kendi monitörünüze bakıyormuş kadar bir alan görüyorsunuz. Fakat kafanızı çevirdiğinizde karakteriniz dönmeden sadece karakteriniz kafasını çevirerek size etrafınızı görme şansı veriyor. Bu hani bir oyunda ya da uçak oyununda işte uçağı uçururken arkanızda mı düşman değil mi diye bakma şansı veriyor sizlere ki gerçek anlamda oyun dünyasının içine girmeyi hissettiren tek cihaz olarak adlandırılıyor ve geçiyor. Şu anda geliştirici kitleri satışta satın alabiliyorsunuz. Birçok yerde de zaten cihazı deneme fırsatı sunuluyor insanlara. Çıktığı zaman büyük ihtimalle yeni nesil konsolları nasıl hani alacağız, kullanacağız diyoruz. Her PC kullanıcısının yanı başında duracak özel bir cihaz olacak. Oyun severlerin mutlaka kullanması gereken bir cihaz diyorum ben. Erdi zaten videosunda oldukça ayrıntılı bir şekilde bunu aktaracaktır. Abi HTC One'a Türkiye 4.3 güncellemesi ne zaman gelir denmiş. Biliyorsunuz dağıtılmaya başlandı. İmiye sırasına göre dağıtılıyor bu güncellemeler. Nasıl söyleyeyim sizlere, tarih vermek imkansız ama hani büyük ihtimalle ay sonuna kadar ya da diğer ayın ortasına kadar, aralığın ortasına kadar her cihaz almış olur diye düşünüyoruz. Abi konuyla alakası ama fiyat performans ekran kartı önerir misin demiş. Fiyat performans ekran kartı diye bir şey yok bence. Şöyle bir olay var. Sizin 1000 liranız varsa 1000 liraya göre bir fiyat performans kartı var. 2000 liranız varsa 2000 liraya göre bir fiyat performans kartı var. Fiyatına göre artık kartlara bakacaksınız. Bir de orada şöyle kötü bir durum oluşmaya başladı. Ekran kartı üreticileri birbirlerini çok sıkı takip ediyorlar. Ve sizin 1000 liranız varsa AMD tarafından alacağınız kartla Nvidia'dan alacağınız kart arasında çok da büyük performans farkları oluşmuyor. Zaten fiyat dengelemesini iyi yapıyorlar. Bu konuda biraz hani ekran kartlarından ne beklediğinize bakıp ona göre karar vereceksiniz. Merhaba, ben Nvidia Shield almak istiyorum. Yollarını söyler misiniz demiş. Amerika'dan alacaksınız ama Shield'i hiç tavsiye etmiyorum. Android tabanlı bir oyun cihazı bence çok mantıklı bir şey değil. Merak uyandıran bir cihaz ama o fiyata madem Amerika'dan filan bir şeyler alma şansınız var, biraz daha ekleyip PlayStation 4 alın derim. Bir arkadaşımız sormuş, Mesut Bey reklam gibi olmayacaksa demiş, günlük hayatta hangi telefonu veya tableti kullanıyorsunuz? Ben biliyorsunuz hala HTC One'ı kullanıyorum. HTC One gerçekten benim sevdiğim bir telefon ve özellikleriyle beni tatmin ediyor hala. Snapdragon 800'ü taşıyan 3000 mAh bataryalı yeni bir versiyonu çıksaydı daha iyi olurdu açıkçası. Ama HTC biliyorsunuz politikası geri, artık yılda sadece bir tane amiral gemisi piyasaya sürüyor. HTC One'ım olmasaydı, telefon almak zorunda olsaydım da Note 3 alırdım. Hani buna net bir şekilde söyleyeyim. Note 3'üm olsaydı da tablet almazdım. Tablet olaraksa ofiste ne varsa onu kullanıyorum açıkçası. Ben iPad kullandım çok uzun bir süre. Şimdi iPad Air almayı planlıyorum ama iPad Air almayı da öyle bir kararsızım ki tam diyorum ki Erdi'ye bana Amerika'ya giderken hani gittiğinde bir tane al. Sonra tekrar yazıyorum ya 1500 lira çok pahalı alma falan diye böyle. Çünkü almışken onda 64 GB'lık versiyonunu almak lazım. 1500 lirayı bir tablete vermeli miyim? Vermemeliyim. Yani tam o konuda böyle bir karar veremedim açıkçası. Çok fazla bir para bir tablete bağlamak için. Ve iPad Air'da şöyle bir durum var. Hani bunu yaşayacağız. Her cihazda yaşanıyor ama. Şimdi iPad Air 1 GB bellekle gelen bir cihaz ve parmak izi okuyucusu yok. Bir sonraki iPad Air'dan sonra gelen cihaz 2 GB bellekle donatılacak büyük ihtimalle ve parmak izi okuyucu gelecek. arada devasa bir fark olacak bu sefer. Yani parmak izi okuyucu eklenip hız çok az arttırılsa sıkıntı değil ama 2 GB bellek ve parmak izi okuyucu diye donatılırsa eğer iPad Air bildiğiniz çöp kelimesini çok kullanmak istemiyorum ama öyle bir cihaz olacak. Elimde patlayacak yani 1500 lira verdiğim cihaz. Ben de bir cihaz almışken hani işimi görmeye devam etsin istiyorum 1-2 sene. Apple tarafında şöyle bir lanet olay var. 64 bit işlemciye geçti adamlar, iyi hoş. iOS 7'yi ona göre optimize ettiler. Ama 32 bit işlemciye sahip cihazlara yaptıkları güncelleme sonrasında bu cihaz sahipleri resmen daha yavaş cihazlara sahip oldular. Yani güncelleme normalde bilirsiniz iyi şeyler getirir insanlara. Ama Talha'nın kullandığı iPad mini'den görüyorum. iOS 7 ile beraber cihaz kendinden geçmiş durumda. Hiç o eski albenisi kalmadı açıkçası. İşte burada da iPad Air aynısı olur mu acaba? Bir sene sonra alacağı yazılım güncellemesiyle o cihaz kullanmaktan keyif almadığım bir cihaz haline alır mı? Merak ediyorum. Eğer öyle bir şey olacaksa zaten işte o şüpheden dolayı da çok cihaza yaklaşmak istemiyorum. Şimdi Tunahan 16 demiş ki 3 boyut yazıcıların geleceği çok parlak görünüyor ve hızla yayılmaya başladığını düşünüyorsunuz. Çok değişik bir şekilde bir konuya değmiş çünkü biz bu hafta cumartesi günü TV2'de yayınlanacak donanım haberde 3 boyut yazıcıları çok geniş bir şekilde ele aldık. İnanılmaz bir teknoloji ve çok hızlı gelişiyor. Şu an 1100-1200 dolara evinizde ufak tefek biblo eşyaları, takı eşyaları üretebileceğiniz 3 boyut yazıcılar alabiliyorsunuz. Metal cihazlar üretebilen 3 boyut yazıcılar var. Çok daha karmaşık birbiri içine geçmiş yapılar üretebilen 3 boyut yazıcılar var. Her şeyi geçtim, bugün 3 boyut yazıcılarla organ üretilmeye çalışılıyor. Yemek üretilmeye çalışılıyor. Donanım haberinin TV2'de yayınlanacak cumartesi günkü yeni bölümünde 3 boyutlu yazıcılar hakkında ne öğrenmek istiyorsanız hepsi olacak. Alev alan iPad ile ilgili olanların neler abi demiş. Alev alan iPad'den önce patlayan iPhone'lar vardı biliyorsunuz cepte. Bu cihazlar hakkında bilmiyorum ben. Bir tane üretim hatasından dolayı ya da çok ekstrem şartlarda kullanılan bir cihazdan dolayı da bütün cihazları aynı kefeye koymak, bir firmayı suçlamak çok da hoş değil diye düşünüyorum açıkçası. Mesut Bey merhaba. Bir distribütör firma garantisi hakkında bilgi verebilir misiniz demişler. Distribütör firma garantisi zaten standart firma garantisi gibi olur. Paralel ithalat anlamına girmiyor aslında. Eğer yetkili tek distribütörse bu cihazları da satın alabilirsiniz. Zaten Türkiye'de birçok cihaz aslında yetkili distribütörle getirilip satılmakta. Şimdi birkaç yorum okumak istiyorum. Bence insanlara konsolu çıktığı an al demeniz yanlış. Nedeni geçtiğimiz dönemde ise sarı ışık vakaları. Ayrıca iki aya konsol müthiş fiyat kaybediyor demiş bir arkadaşımız. Şimdi burada tabii ki risk var. Yok değil. Yani çok güzel bir konuya değinmiş aslında arkadaşımız. SSDC rumuzlu bir arkadaş. Xbox alanların elinde cihazlar patladı biliyorsunuz. 3 kırmızıdan dolayı. Ben 3. Xbox'ım bu. 2 Xbox'ımı öyle toprağa verdim. Çalışamaz hale geldiler. Tamir de edilemiyorlar. Türkiye'de çünkü teknik servisi yoktu. Ben yurt dışından almıştım cihazları. PlayStation'da ise sarı ışık vakaları vardı. Ve cihazlar insanların elinde kaldı. Ama şimdi 2 sene garantili Türkiye'den bir cihaz alırsanız hiçbir sıkıntısı yok. Bozulduğu anda götürüp verirsiniz ve garantiden değiştirirsiniz. Xbox 360'da ve ilk PlayStation'larda Türkiye'den satın almak hemen mümkün olmadığı için kullanıcılar böyle şeyler yaptılar. Ve tabii ki riske girdiler benim gibi. Ellerine patladı cihazlar. Yoksa ben cihazı aldığımda 2 sene içinde ikisi de bozulmuştu. Garantiye götürürdüm ve garantiden cihazımı değiştirirdim. Bence cihazın bozulması çok da büyük bir risk değil. Abi merhaba, iyi akşamlar. PlayStation 3 ve PlayStation 4 online altyapısı aynı mı? Değil kesinlikle. PlayStation 4'te Xbox Live'a benzer bir altyapı var. Hatta biraz daha üstü, daha gelişmişi. Sosyal medya entegrasyonu çok fazla. Artık oyunları kaydedebildiğiniz, direkt içinden cihazın içindeki sistemle canlı yayın yapabildiğiniz bir altyapıdan bahsediyoruz. Artık sesli chat yapabileceksiniz. Gruplar oluşturabileceksiniz ve tabii ki bunun için para ödeyeceksiniz. Açıkçası Xbox Live gösterdi ki eğer kaliteli bir hizmet varsa insanlar para ödüyorlar. Ben de hala para ödeyip kullanıyorum Xbox Live'ı ve memnunum. Memnun olalım da altyapı iyi çalışsın. Aylık 5 dolar ödemek sıkıntı değil. PSN Plus'ın şöyle bir farkı var. Xbox Live'a para ödüyorsunuz. Oyun moyun yok, hiçbir şey yok. Ama PSN Plus sahipleri birçok güzel oyuna sahip olma, ücretsiz edinme şansı buldular. PSN Plus'a sahip oldukları süre boyunca bu oyunları oynayabiliyorlar. Bilmiyorum Sony altyapı iyileştirdikten sonra buna devam eder mi? Çünkü kötü bir altyapısı olduğu için albini arttırmak için bunu yapıyordu ama sonuç olarak daha önceden yaptığı bir şeyi belki devam etmek isteyebilir. Mesut abi, konsollarda her şey donanım mı yoksa yazılım da fark yaratır mı demiş. Tabii ki yazılım fark yaratabilir ama konsollarda makine diline çok yakın bir altyapı var. Yani programcı aslında kendisi geliştirdiği altyapıyla oyunu hazırlıyor ve donanımın her yerine, en ufak birimine hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Kendisi yazıyor çünkü o küçük kodları. Bu yüzden PC'deki gibi bir altyapıdan bahsedemiyoruz. Yazılım önemli ama çok da önemli değil. Donanım gücü biraz daha ağır basıyor bu tarafta. Kolay programlanabilme ağır basıyor. Her iki cihazda zaten kolay programlanabilir bir yapıya sahipler. Grand Theft Auto 5 bilgisayara daha iyi grafiklerle çıkacak deniyor demiş. Ben de katılıyorum buna, bu görüşe. Yeni nesil konsollarda da daha iyi olacak. Mesut Beyciğim, reklamdan cevap verdiniz mi duyamadım. Tekrar soruyorum, iPhone'u neden sevmiyorsunuz demiş. iPhone'u sevmediğimi nereden çıkarttınız? Ben sadece küçük ekranlı olduğu için tercih etmiyorum. Eğer 4.7 inç 5 inçlik bir iPhone olsaydı büyük ihtimalle iPhone kullanıyor olurdum. Mesut abi, Sony Xperia Z2 hakkında ne söyleyebilirsin? Z1 almalı mıyım demiş. Z1'den ne gördük ki, Z2'den ne bekleyelim? Açıkçası Z1 kötü bir telefon. Net bir şekilde söyleyeyim bunu. Z2 umarız su geçirmez falan, artık o altyapıyı boş verirler de su geçirir ama ince bir telefon olur. Yani kalın çerçeveli, devasa, sınıfındakilere göre resmen 2-3 inç daha büyük boyutlarda kasalara sahip cihazlar sevmiyorum ben. Kapaktan nefret ediyorum. Akşamleyin şarja takarken cihazı bile o kapağı açıp takmak bana çok büyük eziyet geliyor. Ben sevmiyorum yani Sony'nin Z1 serisini. Z1'de Z1S isimli bir model var. Z1 mini olarak da geçiyor. O efsane bir cihaza benziyor. Zaten herkes çok övmüş cihazı yurt dışındaki incelemelerinde de. Büyük ihtimalle Sony'nin en alınabilir Xperia'sı Xperia Z1S olacak. Z1 ve Z2 hakkında bu yüzden çok konuşmak istemiyorum. Nexus 7 2013 hakkında görüşleriniz nelerdir demiş. Şimdi şunu söyleyeyim. İlk başta bunu biz incelemesini yaparken de söyledik. Bakın, Android tablet alınmaz. Yani uzak durun. Samsung'undan, Sony'sinden, Nexus'undan Android tablet almayın arkadaşlar. Çünkü gerçek tablet deneyimini hiçbir şekilde yaşayamazsınız. Hiçbir şekilde tablet uyumlu program bulamazsınız. Tablet alacaksanız ya iPad alacaksınız ya da almayacaksınız. Bu bir gerçek. Yani bu Apple hayran olduğum için söylemiyorum. Her cihazı kullandım ve deneyimlerim sonunda şunu söyleyebiliyorum ki Android tablet almak pişmanlıktır. Ama illa ben Android tablet alacağım diyorsanız, biliyorsunuz telefonlarda da Windows Phone konusunda ısrarcı insanlar var. İlla ben Windows Phone alacağım diyor. Bir şey yapamam tabii ki. Gidin alın. Nexus 7 2013 güzel bir cihaz. Android tabletler arasında belki de en iyilerinden bir tanesi. Ama benim kişisel görüşüm tablette, iOS haricinde diğer sistemlerden uzak durmanız. Donanım Haber'in televizyon programında hala ayakta mısınız demiş arkadaşımız. Hala ayaktayız ama değişik bir stüdyoya geçeceğiz. Şimdi ayrıntılarını çok söyleyemiyorum sizlere. Birazcık o tarafta çalışmalar devam ediyor ama lüks bir ev ortamında koltuklarda oturup hani böyle artık şu anki rahatlıkta böyle bir sohbet ettiğimiz bir program haline alacak. Hatta belki de 2 saat 3 saat yayın yapar hale geliriz, belli mi olur. O zaman daha fazla şey konuşacağız. Abi, reklam girdi, Note 2'ye güncelleme ne zaman gelecek demiş bir arkadaşımız. Arkadaşlar, güncelleme konusunda kesin tarih veremem. Çok fazla bu konularda soru soruyorsunuz. Net bir şekilde söyleyeyim. Firma bile söylediği tarihi tutturamıyor çoğu zaman. O yüzden ben de kesin bir şey bilmiyorum. S3'e geldi, Note 2'ye de gelmesi çok yakındır diye düşünüyorum. Bir arkadaşımız arabanın markası ne demiş. Suzuki Swift kullanıyorum. 2012 yılında aldım cihazı. Güzel bir araba, yani ufak bir araba ama kullanması falan oldukça keyifli. Evet, burası yine buffer'dan dolayı chat ekranı tekrar düşmüş durumda. Tekrar bir foruma bakayım. Son 4 dakikamız kaldı. Sizden gelen birkaç soru varsa onları da cevaplamaya çalışayım. Yorumlarınızı da ekrana yansıtayım arkadaşlar. Hemen aşağı kadar iniyoruz. Türkiye Apple'dan alınan iPhone 5S'ler için ne düşünüyorsunuz? Keiran Lee isimli bir arkadaşımız, nickimi okursanız sevinirim demiş. Yani bir şey düşünmüyorum. iPhone 5S'nin Türkiye fiyatı, biliyorsunuz cep telefonlarında ekstra vergi olduğu için yapacak bir şey yok. Şu an yüksek. Ben o fiyatı verir miydim? Ben ölsem vermem o fiyatı. Gerçekten çok pahalı. 16 GB'lık cihazı 2250 lira vermek falan. Bana göre şu anki teknolojik altyapı, diğer telefonların altyapısı düşünüldüğünde saçmalık. Ama almak isteyen insanlar var. Keyif alan insanlar var. iPhone kullanmak isteyen insanlar var. Ne diyeyim, alsınlar yani. Türkiye fiyatı konusunda ise yapacak bir şey yok, dediğim gibi. Türkiye fiyatını Türkiye fiyatı olarak kabul etmek zorundasınız. Yurt dışından biliyorsunuz çat kapı herkes alışveriş yapamıyor. PS Vita TV hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. PS Vita TV PlayStation 4 ile değer kazanacak bir cihaz. Biliyorsunuz ufak bir kutu, PlayStation Vita oyunlarını televizyonda oynuyormuşsunuz. PlayStation Vita'da hangi oyun oynadık da televizyonda oynayacağız, yani o da saçmalık. Ama en büyük özelliği şu: herhangi bir odadaki PlayStation 4'ün görüntüsünü televizyona stream edip televizyonda oyun oynamanızı sağlıyor. Böylece oyun odasına kurduğunuz cihazla hiç oturma odasına taşımadan oturma odasında oyun oynayabileceksiniz. Uygun da bir fiyatı var. Yani PlayStation 4 sahipleri sadece oynayabilir. Abi hangi sistem bileşenlerini kullanıyorsun PC'de demiş. Anlat anlat bitmez, bayağı oldukça fazla bileşen var. Mesut abi konsollarda her şey donanım mı yoksa yazılım fark yaratıyor mu demişti bir arkadaşımız, onu da okumuştuk. Evet, tekrar da düşmemek adına şimdi chat ekranına bakıyorum. Son 2 dakikamız, 2 dakikada birkaç tane soru cevaplayalım. Abi GTX 760 önerir misin demiş. Evet, güzel bir ekran kartı. Her hafta yeni uygulama ve oyunlar kategorisi adı altında video yayınlamaya tekrar başlar mısınız? Evet, başlayacağız. Kaan döndü biliyorsunuz. Kaan'la gün hazırlıyorlardı. Beraber bu programdan hazırlayacaklar arkadaşlar. Hangi Android cihazın ses kalitesi çok iyi demiş. HTC One çok iyi bir ses kalitesine sahip. HTC One'ın şöyle de bir özelliği var. Hoparlörleri de çok iyi olduğu için dışarı da yüksek ses verebiliyor. S3 Note 3 de güzel ses kalitesine sahipler. LG G2'den o istediğim, beklediğim şeye randıman alamadım. Sony serisinden de tam olarak randıman alamadığımı söyleyebilirim. Hani kalite olarak. Zaten ucuz telefonlarda müzik dinlemek o kadar da büyük keyif vermiyor. Yani Discovery güzel bir cihaz diyoruz ama sonuçta müzik dinlerken o keyfi alamıyorsunuz. Nexus 4'de mi Discovery mi diye sormuş bir arkadaş. Mesela Nexus 4'ün de ses çıkışı çok tatmin edici değil. Nexus 4 ile Discovery arasında seçim yapma şansım olsaydı da ben kendi adıma söyleyeyim Discovery alırdım. Geri kalan parayı da kenara koyardım. Mesut abi tavsiye ihtiyacım var demiş. Bir arkadaş daha yayının başında sordu, bunu cevapladım ama hala sormaya devam ediyor. R9 290X mi 780 Ti mi demiş. Ben de 290X derim. Mousepad'inin markası ne demiş. Thermaltake'in eSports adı altında biliyorsunuz TT eSports isminde bir markası var ve onun mousepad'ini kullanıyorum. Oldukça büyük bir mousepad, o işimi görüyor. Ama hani mousepad konusunda tavsiye ne bekliyorsunuz bilmiyorum. Hepsi birbirinin aynısı geliyor bana. Bence yumuşak olan, işinizi göreceğine inandığınız, üstündeki resmi sevdiğiniz bir mousepad'i satın alın derim ben. Mousepad'lerin fiyatları bazen 50-100 dolar arasında falan mousepad'ler görüyorum. Pek mantıklı değil yani bence onlara o kadar para vermek. Yayın sık sık takılıyor diyen arkadaşlar var. Yayın takılıyorsa artık yapabilecek bir şey yok. Zaten yayınımda burada sonuna geldik yavaş yavaş. Bitrate olabildiğince düşürmeye çalışıyorum ama bazı arkadaşlar ne yazık ki altyapıların yetersizliğinden dolayı programı izleyemiyorlar. TV2'deki programın tekrarlarını yükler misiniz donanım haberi? 3'ten sonra izleyemedim demiş bir arkadaşımız. Özel bir sayfa hazırlıyoruz. 6. bölüme kadar hepsi yayınlanacak. 7. bölüm zaten biliyorsunuz geçtiğimiz cumartesi yayına girdi. 8. bölümde şimdi yayına girecek bu cumartesi. Onlar da yine o sayfada 1-2 hafta sonradan sonra yayına girecekler arkadaşlar. Bu arada bir saatin sonuna geldik. Hepinize yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Yine Mesut Çevikli canlının sonuna geldik arkadaşlar. Benim için zaman çok hızlı geçiyor ama zamanın geçtiğini ve bir saatin dolduğunu nasıl anlıyorum? Gerçekten artık boğazım konuşmaktan acımaya başlıyor. Bu canlı yayınlara girmeden evvel yanıma bir bardak su alsam oldukça iyi olacak. Umarım sizler için bilgi verici, eğlenceli bir yayın olmuştur. Ben çok keyif alıyorum bunları yapmaktan. Biliyorsunuz canlı yayınlara ben ilk olarak donanım haber dışında başladım. Kendim evde bir alternatif, hani böyle bir eğlence aracı, sizlerle iletişime geçme aracı olarak kullanıyordum bu platformu. Ama daha sonrasında Donanım Haber'den de çok fazla istek gelince kullanıcılardan Donanım Haber'e taşıdık. Çünkü ben Twitter'dan canlı yayına geçeceğim diyordum. Canlı yayına geçiyordum. Birçok insan tabii ki aktif olarak katılamıyorlardı. Bunlara devam edeceğiz. Umarız daha sık bir araya gelmeye başlarız. Daha sık görüşürüz. Eğer görüşleriniz varsa bana her zaman sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu konuda çok fazla eleştiri alıyorum. Bana aslında en hızlı ulaşabileceğiniz platform Twitter hesabım. Twitter'ı Facebook'a göre de daha fazla hani cevaplıyorum. Çünkü çok pratik. 140 karakterde zaten çok ayrıntılı cevap veremiyorsunuz. Hızlıca insanların sorularını oradan cevap verebiliyorum. Ayrıntılı sorularınızı Facebook hesabından sorabilirsiniz. mesutcevik.com'un altındaki soru cevap sistemi uzun bir süreden beri ne yazık ki uğramadığım bir sistem oldu. Oraya girdim mi çünkü çok vakit harcıyorum. Keşke hiç açmasaydım dediğim bir sistem. Kusuruma bakmayın bu yüzden. Ben kullanıcı orada birbirlerine yardımcı olur demiştim ama doğal olarak o sisteme giren insanlar benim cevap vermemi bekliyorlar ve ben de şu an oraya yetemiyorum tek başıma. Bu yüzden bana Facebook sayfamdan ve Twitter sayfamdan ulaşırsanız sevinirim sorularınızla ilgili. Eğer bir kusur işlediysek, sizleri üzecek laf ettiysek bazen canlı yayınlarda kendimi kaptırıp bazı laflar ediyorum. Bazı kullanıcılar çok fazla darılıyorlar. Şunu bilin ki benim kişisel olarak yani insanlarla hiçbir problemim yok. Ben sevecen bir insanımdır aslında yakınıma geldiğinizde. Bu yüzden hiç kimseye hedef alarak hiçbir açıklama yapmıyorum. Burada sadece sizlerle beraber samimi bir ortam var ve düşüncelerimi bir şekilde hızlı bir şekilde aktarmak istiyorum. Bir saatimiz var ve doğal olarak bir kişiye de dakikalar ayıramıyorsunuz. Hemen orada aklınızdakini söylüyorsunuz ve geçip gidiyor. Hani bu yüzden de diyorum, bana darılmayın sakın. Ben kesinlikle kötü niyetli bir insan değilim. Bunu da altını çizeyim. Tekrar diyorum, teşekkürler. Hoşça kalın.